Ayrım 32. Dünya Arısı. Ayfer Tunç. Sayfa 311. Babası geldi. Babasının arabası yoktu. Eniştesinin arabasını almıştı. Anahtarı zangır zangır titreyen elinden yere düşürüyor. Eğilip alıyor, gene düşürüyordu. Yüzü kağıt gibiydi. Sanki bir anda kilolarca zayıflamıştı. Yaşlanmıştı. Babasının komiserle konuşması çok uzun sürdü. Ya da zaman müthiş ağırlaştı. Komiser babasına başını salladı. Al git der gibi bir işaret yaptı. Babası ağırlaşmış zamanla korkunç bir tezat oluşturan bir hızla yanına geldi. Türlü bahaneler bularak, bahardan beri kestirmediği için uzamış saçlarına yapıştığı gibi dışarı sürükledi. Karakoldan çıkarıp ite kaka arabaya bindirdi. Yolda hiç konuşmadılar. Mürşit yol boyunca zihninde günahını toplamış, ezmiş, küçücük bir haşhaş tohumu kadar bırakıp beyninde bir yere sokuşturmuştu. Sabah olmadan tümüyle unutacaktı. Şimdi babasının arkadaşlık etmesini kesinlikle yasakladığı serserilerle düşüp kalkmış olmanın cezası onu bekliyordu. Ağır bir ceza olacaktı muhakkak ama razıydı. Günah en dipteki dehlizlere saklanınca içini ezen şey yok olmuş, hafiflemişti. Babası arabayı deli gibi kullandı. Öyle kızgındı ki eve varınca yaptığı frenin asfaltta bıraktığı iz günlerce kaldı. Annesi bahçedeydi. Sedirin ucunda kambur, düşünceli oturuyordu. Bahçe kapısı açıktı. Kız kardeşleri ortada görünmüyorlardı. Babası arabadan indi. Mürşit'in inmesine fırsat vermeden yine saçlarını yakaladı. Mürşit cezasına razıydı. Dövsün, sövsün, kömürlüğe kitleyip aç bıraksın isterse. Ama böyle kız gibi saçından sürüklenerek götürülmek ağrına gidiyordu. Annesi onları görünce ayağa fırladı. Gözlerinde korku vardı. Kız kardeşleri çoktan yatıp uyumuşlar. Babası onu eve soktu. Odanın ortasına, yere fırlattı. Annesi arkalarından geldi. Mürşit'in gözü sofraya takıldı. Olduğu gibi duruyordu. Tabaklar, ekmek sepeti, küçük cam kaselerde cacık. Yememişler, onu beklemişler. Aslında mürşiti, duvar gibi küs olan babası beklemeye niyetli değilmiş ama içinde kötü bir his varmış. Bütün gün aylak aylak gezdiği halde yemek saatinde mutlaka evde olan mürşit gelmeyince çok telaşlanmış. Yaban mahallesinde bir adamın linç edildiğini duymuş. Ama daha ilkokulu yeni bitiren oğlunun linçlerin arasında olabileceği aklının köşesinden bile geçmiyormuş. Başına bir şey geldi sanmış. Akrabaları dolaşmış. Arkadaşlarına sormuş. Kapıya bir polis gelince öğrenmişler durumu. Annesi onu ne kadar merak ettiklerini böyle anlatmıştı. Olaydan birkaç gün sonra. Annesi perişandı. Günah işlemek için yaşı çok küçük zannettiği oğlunun İşe linçle başlaması kadını mahvetmişti. Yüzü kararmıştı. İki kaşın arasındaki üzüntü çizgisi uçurum gibiydi. Gözleri küçülmüş, içeri kaçmış, çevresine dayak yemiş gibi mor halkalar oturmuştu. Düştü düşecek bir hali vardı. Babasının elleri hala titriyordu. Konuşmak istedi. Ama ağzı öyle kurumuştu ki sesi çıkmadı. Bardağı su doldurmak için sürahiyi kaldırdı. Tutamadı. Düşürdü. Sürahi yerde patladı. Halı suyu emdi. Cam kırıkları dağıldı. Bu patlama babasını kendine getirdi. Yüzündeki korku kayboldu. Korkunun yerini kıpkırmızı bir hiddet aldı. Mürşit tepeden tırnağa titredi. Beklediğinden daha büyük bir cezanın gelmekte olduğunu hissetti. Babası, "Elimde kalacaksın," dedi. "Katil misin ulan sen? Haydut musun?" İki adım attı. Şiddetli bir tokat atmak üzere elini kaldırdı. Tokattan sonrasını bayılıncaya kadar dayak yemek olacağı belliydi. Mürşit o an buldu kendisini kurtaracağını sandığı cümleyi. Ama adam Alevi'ymiş. Babası dondu. Taşlaştı. Eli havada kaldı. Yüzündeki kızgınlığın yerini, öncekinden çok farklı, tarif edilemez bir korku, hatta dehşet aldı. Kendi elleriyle bir canavar yetiştiriyor olmanın dehşeti. Annesi, İki elini birden dizlerine vurdu. Göğsünü yumruklamaya başladı. İkisi de korkunç bir haldeydiler. Mürşit niye bu kadar dehşete kapıldıklarını anlayamıyordu. Hani onların elinden bir şey yenmezdi. Hani gitmeliydiler buralardan. Şimdi niye kurtarmıyor onu bu cümle? Babası düşer gibi odanın ortasına çöktü. Ağlamaya başladı. Bağırarak ağlıyordu. Gözyaşı, salyası, sümüğü birbirine karışmıştı. Bir şeyler diyor ama ne dediği anlaşılmıyordu. Mürşit babasını ilk kez böyle görüyordu. Başına geleceklerden değil, babasının bu halinden korkmuştu. Annesi sessizdi. Ölecek gibiydi. Yüzü ıpıslaktı. Gözyaşları çenesinden göğsüne damlıyordu. Mürşit'i omzundan tutup odasına götürdü. Kapıyı kapattı. Mürşit yatağın ucuna oturdu. Karanlıkta babasının dinmeyen çığlıklarını dinledi. Ertesi gün şehir çok tedirgindi. Önce pişmanlığa benzer bir duygu ortalıkta dolaştı. Ama yerini hızlı tutuklamaların öfkesine bıraktı. Polis linçten sonra içeri aldıklarının çoğunu ertesi günü salıvermişti. Ama elebaşı oldukları düşünülen birkaç kişi tutuklanmıştı. Para meselesi yüzünden hamalla yumruk yumruğa kavga edip, dayak yiyince çevresini azdırarak hamalın üstüne süren demirci de aralarındaydı. Tutuklananların yakınları ev ev, dükkan dükkan dolaşıyorlar. Şehrin düşüncesini değiştirmek, pişmanlığın son izlerini silmek için var güçleriyle çalışıyorlardı. Sildilerdi. Hem suçlu hem güçlüydüler. Sonraki günlerde yaban mahallesine oturanlara duyulan nefret hızla arttı. Öldürülen hamalın komşuları olan hamallara yük taşıtmadılar. Gündeliğe giden kadınlara kapılar açılmadı. Yaban mahallesinin çocukları, girdikleri her sokaktan kovalandılar. Gençleri, kısırıldıkları yerde dövüldüler. Şehir yabanları açlığa terk etti. Sonunda yollara düşüp, gene istenmeyecekleri başka şehirlere gittiler. Çok az kişi kaldı geride. Onlar da sindiler. Kuytu köşelere çekilip yaşananların unutulmasını beklediler. Bir süre sonra her şey unutuldu. Hamalın ölümünün hesabını verecek kimse kalmadı. Şehir mürşidin yaptığını yaptı. Günahını nokta kadar küçülttü. Hafızasının derinlerini, üstüne yığılanlardan sonra çıkarılması mümkün olmayan bir yere gizledi. Polis ertesi gün cumhuru da bırakmıştı. Yaz boyunca karşılaşmadılar. Ama sonbaharda, ortaokula başladığında birkaç kez gördüm. Her seferinde o tedirgin edici korkuyla, o geceyi hatırlamak korkusuyla, eli ayağı titredi, yolunu değiştirdi. Derken bir takım rivayetler geldi kulağına. Yaşını büyütüp askere gitmiş dediler. İstanbul'da inşaatta çalışıyormuş dediler. Terk etmiş buraları dediler. Hangisi doğruydu bilmiyordu ama sonuçta karşılaşmaz oldu, rahatladı. Yine de uzun bir süre cumhur, ansızın karşısına çıkacakmış gibi korkarak yaşadı. Et meydanından geçemedi. Yaban mahallesinin yakınına bile uğramadı. Sonra zaman silindir gibi geçti üstünden. Annesinin kapattığı odada, ancak sabaha karşı uyuyakaldığını, rüyasında patlayan bir göz gördüğünü, bu gözün sahibinin cumhur olduğunu, çığlık atarak uyandığını, birkaç gün kendini bilmeden sayıklayarak yattığını, anne babasının sürekli fısıldaştıklarını, ona dehşetle baktıklarını, aylar boyunca ona iyiyi, kötüyü anlatmaya çalıştıklarını hayal meyal hatırlıyor. Ama vahşeti tümüyle ne zaman unuttuğunu hatırlayamıyor. Unuttuğu o geceden ağır bir aras kaldı. Yıllardır dinmeyen, korkuya benzer bir his yüreğinin sürekli çarpmasına neden oluyor. Ancak içerse, çok içerse, alkol damarlarını doldurursa hafifliyor. Hayatını zehir eden, korkuya benzer bu his. Dünyanın yağmuru boğulduğu bir anda, yaşadığı o vahşet gecesini badenciye anlatırken beyni zonkluyordu. Korkunç bir gümbürtüyle atan nabzını diş etlerinde bile hissediyordu. Göz çukurlarına kor doldurmuş, yanıyor. Başı yabancı bir cisim sanki. Taşıyamayacağı kadar ağırlaşmış. Elinden gelse başını koparıp atacak. Bu linçte, Ne kadar payı olduğu meçhul. Yutkundu. Hamal öldü dedi. Öldürdük. Sustu. Şiddetle arabaya vuran yağmurun sesinden başka bir şey duyulmaz oldu. Madenci derinini okuyan gözlerle ona bakıyordu. Mürşit elini boğazına götürdü. Gömleğinin yakasını çekti. Havasız kalmış gibi inleyerek bir nefes aldı. O geceyi unutmak ömrümü kokuşmuş bir suya çevirdi. Karımla çocuklarımı bu bataklığın içine çektim. Sakat bir koca, sakat bir baba. Belki de hiç evlenmemeliydim. Madenci suskundu, gözleri buğulanmıştı. Bakışlarını yağmurdan görünmez olan yola çevirdi. Mürşit, madencinin de kendi itirafının derinliğinde kaybolduğunu hissetti. Suskunluk ikisini de sardı. Mezar sessizliği diye düşündü. İkimiz de birer mezar kastık. Arabası yolun ortasında duruyordu. Yağmurun şiddeti yolda nemeyecek yolun üstünde arklar açmıştı. Sular hızla aşağıya doğru akıyordu. Bir korna sesi duydular. Ses yakınlaştıkça büyüdü. Arkalarında bir kamyon belirdi. Madenci daldığı derinlikten çıktı. Arabayı çalıştırdı. Sağa çekip durdu. Kasasından kum taneleri, küçük taşlar saçan kamyon yanlarından geçti. Geçerken kamyoncu sinirli bir el hareketi yaptı. Madenci adama baktı. Sanki birden ölü olmadıklarını, her şeye rağmen hayatın içinde olduklarını hatırladı. Bakışları canlandı. Kamyonun arka farlarının kırmızı ışığı giderek uzaklaştı. Görünmez oldu. Yağmur giderek perde gibi çevrelerine indi. Dünya ile aralarına girdi. Yağmurun perdesi arabayı hücreye çevirdi. Mürşit unutmak için ömrünü harcadığı o vahşeti itiraf etmelindi. O sırada çocuk olduğunu bilmenin de ruhunu kurtarmadığını söyledi. Hiç unutmasaydım daha iyiydi dedi. Belki yavaş yavaş tedavi ederdim kendimi. Zaten doğru dürüst uyuyamıyordu. Artık hiç uyuyamayacak. O gece yaşadığım zafer hissi, vahşetin kendisinden daha korkunç geliyor şimdi, dedi. Günahı işlemiş olmak belki bağışlanabilir. Ama insanın işlerken hissettiği aşağılık duygular ne olacak? Dakikalarca konuşmadan oturdular. Çıldırmış bir yağmur yeryüzünü yıkamaya devam ediyordu. Binlerce yıl hiç durmadan yağsa, yeryüzü yine de temizlenmeyecek oysa. Madenci direksiyon tutan ellerini kaldırdı. Avuçlarını çevirip baktı. Ellerime bakmaktan kendimi alamıyorum dedi. İkide bir gözüm takılıyor. Uzun uzun bakıyorum. Baktıkça geriye doğru hatırlıyorum. Sondan başa doğru. Yaşadıklarım zincir gibi geçmişime uzanıyor. Ellerime bakınca bıçağı kavradığımı hatırlıyorum. Sonra Arzu'nun babasının çilingir sofrasını hatırlıyorum. Dilimlenmiş portakalları. Çirozu. Ardından adamın yüzündeki kurçuğa benzeyen o pis gülümsemeyi hatırlıyorum. Zihnim ondan Arzu'ya atlıyor. Arzu'nun kederli gözlerindeki dinmeyen acıya. Onu ilk gördüğüm gün yüzünde silmek istediğim o tuhaf şeye. İşte azap asıl o zaman başlıyor. Yapmadığım şey için azap çekiyorum ben. Arzu'nun acısını dindiremediğim için. Yaptığım şey için değil. Ellerini direksiyona koydu tekrar. Sımsıkı kavradı. Bu eller benim oldukça hatırlayacağım dedi. Bu elleri kesip atmadıkça Arzu'nun sana tutunu ördüm. Kopardın dediğini hatırlayacağım. Benim asıl günahım buydu. Koparmak. Acıyla gülümsedi. Bir yıldır gelip beni bulacaklar diye bekliyorum dedi. Nihayet buldular. Ama teslim olmayacağım. Arzu'nun acısını neden dindirmedin diye sormayacaklar çünkü. Karımın bana bile anlatmadığı gerçeği onlara anlatamam. Bir tek sana anlattım çünkü sen bu hikayenin sadece sonunu değil, başını da anlayabilirsin. Başkaları anlayamaz. Ablan da mı bilmiyor? Bilmiyor ama hissediyor dedi madenci yazık. Öyle üzülüyor ki. Gri mavi gözleri yaşla kaplanmıştı yine. Nefesleriyle buharlanan camı elinin tersiyle sildi. Küçük bir pencere açıldı dünyaya bakan. Elini saçlarına götürdü. Karıştırdı. Sanki başında dinmeyen bir ağrıyı ovalayarak uzaklaştırmak istiyordu. Babamı toprağa verdikten sonra Mezarlığın çıkışında ablam enişteme, "Biz babamın evine gideceğiz," dedi. Eniştem aramızda yeri olmadığını hemen anladı. Babalarıyla acıklı bir yalnızlığı paylaşmış iki kardeşlik sonuçta. Bu ölüm asıl bize dokunuyordu. Bir taksiye bindik. Babamın evine gittik. Ablam kendi anahtarıyla kapıyı açtı. Kabanını çıkarıp astı. Çay koymaya mutfağa gitti. Sanki o evden hiç çıkmamışız. Sanki babam hala içerideymiş. Eşya yerli yerindeymiş. Hayat yerli yerindeymiş gibi. Ev kolonya kokuyordu. Oysa 7 aydır evde kimse yaşamıyordu. Babamın limonya kolonyasının kokusu her yere sinmiş diye düşündüm. Çayımızı içerken ablam geçenlerde polis geldi seni sordu dedi. Çok geciktiler dedim. Ablamın yüzü darmadağın oldu. Ama ne demek istiyorsun diye sormadı. Anlamak istemiyordu. Anlarsa taşıyamayacağı kadar büyük bir şey yüklenecekti. Anlamayı reddetti. Bir sürü şey söyledi. Arzu'nun babasının yakınlarını soruşturuyorlarmış. Çok lüzumsuzmuş. Olayın hırsızlık olduğu belliymiş. Polis hırsızların peşine düşeceğini, kendi halindeki insanları rahatsız ediyormuş. Nasıl işmiş bu? Babamın bakım evindeki odasını boşaltmamız lazımmış. Evdeki eşyaları ne yapacağımızı düşünmeliymiş. Konuşmak için çok erkenmiş ama gene de evi satmak istesem itiraz etmezmiş. Gerçi ona kalırsa dursunmuş filan. Böyle şeyler söyledi. Hayatı yoğunlaştırdı yani. Anlıyor musun? Daha söyleyecekti. Abla ben gidiyorum dedim. Gitme demedi. Öyle baktı yüzüme. Bir daha görüşemeyecekmişiz. Bir daha diz dize oturup eski mutlu günlerden söz edemeyecekmişiz gibi vedalaştık. O akşam otobüsle deniz kenarında bir kasabaya gittim. Birkaç gün kaldım. Fazla duramadım. Çok rüzgarlıydı. Beni sersem ediyordu. Başka bir kasabaya geçtim ama orada da duramadım. Başka bir kasabaya gittim. Bomboş pansiyonlarda kaldım. Her gittiğim yerde yağmur yağdı. Bomboş kahvelerde. Kimsesiz lokantalarda oturup düşündüm. Sonra kaçacak bir yer olmadığını anladım. Geri döndüm. Ama kalamam. Yine gideceğim. Nereye? Bilmiyorum. Yakında izimi bulacaklar. Ama bir önemi yok. Hayatım böyle paramparça olmuşken polis ensemde hissetmek yaşadığımı hatırlatıyor. Yakalanıncaya kadar böyle devam edeceğim. Mürşit içini derin bir umutsuzluğun kapladığını hissetti. Madenciden duyduğu cümleyi tekrarladı. Hayat, kayaç katmanları gibi parçalarına ayrılan değersiz bir kütledir. Madenci gülümsedi. Bu umutsuzluk denizine bir şey atmak ister gibi mürşite baktı. Ama gene de bir yerlerinde altın var dedi. Mürşit, var mı gerçekten diye geçirdi aklından. Varsa da bizim payımıza düşmedi. Bir kurt sürüsü uluyarak önlerinden geçti. Ürkütücüydüler. Parlak tüyleri sırasıklandı. Ağızlarından buhar çıkıyordu. Yaşamak için saldırmaya, parçalamaya hazırdılar. Geçerken madencinin arabasına baktılar. Sonra sol taraftaki tepenin ardında kayboldular. Mürşit kurtların giderek uzaklaşan ulumalarına kulak verdi. İçimde öyle bir ağrı var ki ölünceye kadar bağırmak istiyorum diye düşündü. 32. ayrımın sonu. Sayfa 320.